Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus olsa da bir güzel söz, ya hayır de yahut sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün engin de gerek, kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma, tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ
Merhabalar değerli dostlar, Kur'an Dostları programında birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programımıza merhum Hafız İsmail Biçer hocamızın Kur'an tilavetiyle başladık. İsra suresinden ayeti kerimeler tilavet ettiler, okudular. Cenab-ı Hak hem hocamıza, hem bizlere, hem de geçmişlerimize rahmet ve merhamete vesile eylesin. Kıymetli dostlar, merhamet imanın en büyük lütuf meyvesi. Kur'an-ı Kerim'de kendisini bizlere en çok Rahman ve Rahim esmasıyla tanıtan Cenab-ı Hak, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de Rauf ve Rahim, yani çok şefkat ve merhamet sahibi bir peygamber olarak takdim etmektedir. Böylece Resulullah'ın ümmetinin de merhamet sahibi olmasını arzu buyurmaktadır. Nitekim ayet-i kerimede müminlere şefkat ve tevazu kanadını indir buyurmak suretiyle Cenab-ı Hak, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında müminlerin de birbirlerine karşı çok şefkatli ve merhametli olmalarını emretmektedir. Ayrıca Allah diyen bir kalbin merhametten ve onun fiili tezahürleri olan infak ve hizmetten nasipsiz olması asla düşünülemez. İyi bir mümin, kamil bir mümin, başta insan olmak üzere mahlukattan hiçbirisinin sesli veya sessiz feryadına bikane kalamaz. Elinden gelen hiçbir şeyi esirgemez. Bu hususta bir müminin sahip olması gereken kalbi derinlik ve inceliği Şeyh Sadi Bostan adlı eserinde bakınız başından geçen bir hikaye ile şöyle izah etmektedir. Öyle güzel bir izah ki, bakınız. Bir yıl Şam'da öyle bir kıtlık oldu ki, aşıklar aşkı unuttu. Gök yere öyle bir cimri oldu ki, bir damla bile yağdırmadı. Ekinler dudaklarını bile ıslatamadı. Ne kadar pınar varsa kurudu. Yoksulların gözyaşlarından başka hiç su kalmadı. Vaziyet böyleyken, bir gün yanıma bir dostum geldi. Bir deri bir kemik kalmıştı. Halbuki zengin, kudretli, şan ve şeref sahibi, hem de cüsseli bir insandı. Halini görünce şaştım, ona sordum. Ey güzel huylu dostum, ne oldu? Nasıl bir felakete uğradın? Gördüğüm bu zayıf, bitkin ve kederli halinin sebebini bana anlatır mısın dedim. Dostum diyor benim sözlerime üzüldü, hayret içinde şöyle dedi. Dostum, eğer kederimin sebebini bilmiyorsan bu ne gaflet? Biliyorsan niçin soruyorsun? Görmüyor musun ki felaket son raddeye vardı. Ne gökten yere yağmur iniyor, ne yerden göğe ah edenlerin feryadı çıkıyor. Ona dedim ki, biliyorum. Fakat bu kıtlık seni niye bu kadar teessüre gark ediyor ki? Senin her şeyin var. Hani başkaları açlıktan helak olsa, bundan sana ne? Bunun üzerine O kemal ehli dostum, sanki alimin cahile bakışı gibi bana manidar manidar baktı ve şöyle dedi. Sahilde olup da dostlarının denizde boğulmakta olduklarını gören bir insanın kalbinde huzur olur mu? Benim şu benzim halkın sefaletinden sarardı. Beni kimsesizlerin ve yoksulların hali bu duruma getirdi. Vicdan sahibi olan kendi azasında yara görmek istemediği gibi Allah'ın diğer mahlukatında da görmek istemez. Allah'a hamdolsun yaram yok. Fakat başkalarının ızdırabı benim vicdanımı tir tir titretiyor. Hastanın yanında oturan insan sıhhatte olsa bile hiç keyifli olabilir mi? Zavallı fakir biçarelerin halini gördükçe yediğim her lokma boğazıma diziliyor. Sanki zehir yutuyorum. Hem cinslerini sefalette gören bir insan Gülistan'da nasıl eğlenir? Biri ağladığında benim de gözüm nemlenir. Muzdarimin çilesiyle derinleşen kamil müminlerin ince ve hassas gönüllerinde adeta bir mahşer kaynar. Bu yürek yanışı onları Hakk'ın merhamet dergahına açılan kapının eşiğine kadar getirir. Orada kim bilir ne müstesna sırlar işitir, ne muhteşem hikmet manzaraları seyrederler. Kıymetli dostlar, iman, muhabbetin hakikatine vasıl olmaktır. Yani muhabbeti onun mutlak menbaına ve ona en layık olana, yani Allah Teala'ya hasredebilme maharetidir. Fakat seven, sevdiğinin sevdiklerine de muhabbet duyar. Dolayısıyla Allah'a duyulan muhabbet, Allah'a duyulan sevgi, başta onun Habibi olan sevgili Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ehl-i Beyti, sahabe-i kiramı, hak dostlarını, sonra da Allah katındaki kıymeti nispetinde her varlığı sevmeyi icap ettirir. Hani bizim Yunus'umuz der ya, yaratılanı severiz, yaradandan ötürü derken ve sarı çiçekle içli ve derin bir hasbihale dalarken, hatırlarsınız, sordum sarı çiçeğe diye. Varlıklardaki ilahi kudret mührünü seyretmenin o ulvi hayranlığıyla mest olmuş bir haldeydi. Allah dostlarından bir güzel insan, Şah-ı Nakşibend Hazretleri, intisabının ilk yıllarında hizmetiyle meşgul olduğu hayvanatın hazin hazin sesler çıkararak Hakk'a yalvarışlarına vakıf olurken bambaşka bir manevi hazzı tatmaktaydı. Hüdayi Hazretleri, hangi çiçeği koparmak için elini uzatsa, o canlıların kendi dillerince Hakk'ı tesbih ettiklerini işitip hiçbirini koparmaya kıyamamıştı. Kıymetli dostlar, Hakk'ı seven, Allah'ı seven, onun yarattıklarını, mahlukatını da sever. Hakk'a dost olan, onun yarattıklarıyla da dost olur. Bütün mahlukata, Halık'ın, yaratıcının şefkat ve merhamet nazarıyla bakabilmekse, ilahi ahlakla ahlaklanmanın bir zaferidir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cenab-ı Hak rahmetini 100 parçaya ayırdı. Bunun 99'unu kendi katında tuttu, bir cüzünü de yeryüzüne indirdi. İşte bu bir cüz rahmet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet ederler. Hatta diyor, ana atın süt emzirirken yavrusuna zarar vermemek için ayağını yukarı kaldırması bile bu %1'lik rahmetin eseridir. Dolayısıyla değerli dostlar, ilahi ahlakla ahlaklanan bir gönül insanı da yaradandan ötürü yaratılanı hoş görür. Kendini yüreğinin uzanabildiği her yerde vazifeli addeder. Muhtaçların imdadına koşar. Şefkat ve merhamet tevzi eder. Zira müminin gönlünde iman muhabbeti arttıkça nihayet bütün varlıkları Allah katındaki kıymetli ölçüsünde bu muhabbet halesinin içine alacak seviyeye ulaşır. Mümin bu durumda hakiki aşık, yani hak dostu olur. Bu konuda bizlere kullukta, ahlakta, adapta en güzel ve en mükemmel örnek olan sevgili Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselamı, onun o güzel halinden, şefkat ve merhametinden de sizlerle paylaşmayı arzu ederim. Rahmet Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir koyunu kulağından çekerek boğazlamaya götüren birine rastlamıştı. Gönlü buna razı olmadı. Hemen müdahale ederek, "Hayvanın kulağını bırak da boynunun kenarından tut," buyurdu. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda bir grup insana rastlamıştı. Binek hayvanlarının üzerinde oldukları halde durmuş, muhabbet ediyorlardı. Onlara şöyle buyurdu: "Hayvanlarınıza onları yormadan güzelce binin ve güzel bir şekilde istirahat ettirin. Onları yollardaki ve sokaklardaki konuşmalarınız için kürsü edinmeyin. Nice binilen hayvan vardır ki sırtına binenden daha hayırlıdır ve Allah Tebareke ve Teala'yı ondan sırtına binenden daha çok zikretmektedir." Nitekim Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin de bir katırı vardı. Onu pazarda çalıştırır, gelen parayla da ihtiyaçlarını temin ederdi. Katırı çalıştıran işçisi bir gün her zamankinden fazla para getirdi. İşçisine sual etti. "Bugün," dedi, "niçin bu kadar fazla para geldi?" İşçisi, "Efendim, pazar kalabalık ve bereketliydi," böyle söyledi. Lakin Ömer bin Abdülaziz, "Hayır," dedi, "öyle değil. Sen bu hayvanı çok çalıştırıp yormuşsun. Bu hayvanı 3 gün dinlendir," talimatını verdi. Yine hak dostlarından, o güzel insanlardan Beyazıd-ı Bestami Hazretleri, Allah'a muhabbetinin şiddetiyle ruhen o kadar hassaslaşır ki, yaratandan ötürü yaratılanlardan her birinin ızdırabını sinesinde hissederdi. Bu hak dostu Beyazıd-ı Bestami Hazretleri bir gün dövülmekten arkasından kan boşanmış bir merkep gördü. O anda Beyazıd-ı Bestami Hazretleri'nin de baldırlarından kan sızmaya başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın gönlünde mahlukatın ilahi bir emanet olduğu ve Müslümanın gücünün yettiği her şeyden mesul bulunduğu şuuru öylesine yer etmişti ki bugün kulaklarımızda küpe olması adına Dicle kenarında bir koyun suya düşüp boğulsa Allah onun hesabını Ömer'den sorar diyecek kadar gönlü merhametle incelmişti. Hak dostlarından Süfyan-ı Sevri Hazretleri de mahlukata karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Bir gün çarşıda kafeste ötüp duran bir kuş gördü, satın alıp salıverdi. Bu kuş her gece evine gelir, namaz kılarken onu seyrederdi. Bazen de omzuna konardı. Vefat ettiğinde yine geldi. Bulamayınca kabrine gidip üstüne kendini attı ve orada öldü. O esnada bir ses, "Allah Teala'nın mahlukatına olan merhameti yüzünden Süfyan'a Allah Teala çok merhamet etmiştir." Kıymetli dostlar, bazen çok basit ve önemsiz gibi görünen küçücük bir iyilik, Cenab-ı Hakk'ın merhametini o kadar celbedebilir ki, büyük ikram ve lütuflara vesile olur. Bu yüzden önemsiz zannedilen küçük hayırlardan da müstani geri kalmamak gerekir. Zira insanın dünyada da ukbada da büyük küçük her hayrın manevi yardımına ihtiyacı vardır. Ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden Ebu Derda radıyallahu anh, Şam'da ağaç dikmekteydi. Yanına birisi yaklaştı ve "Sen Hazreti Peygamber'in dostu olduğun halde ağaç dikmekle mi meşgul oluyorsun?" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Ebu Derda Hazretleri yapmakta olduğu işi küçümseyen o kimseye şu cevabı verdi: "Dur bakalım. Hakkımda böyle rastgele, çarçabuk hüküm verme. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Bir kimse ağaç diker de o ağacın meyvesinden bir insan veya Allah'ın mahlukatından herhangi bir varlık yerse bu o ağacı diken kimse için sadaka olur." Tabii bunun aksine bitkilere ve diğer canlılara zarar vermek de vebali mucip bir davranıştır. Nitekim ecdadımız bunu "yaş kesen baş keser" diyerek veciz bir surette ifade etmişlerdir. Kıymetli dostlar, İslam toplumlarında yaradandan ötürü yaratılanlara şefkat ve merhamet düsturunun devamlılık arz ederek müesseseleşmesi vakıfları meydana getirmiştir. Gaye, bütün mahlukatın muhtaç olanlarına cömertçe ikramda bulunmak, onlara şefkat ve merhametle yaklaşarak Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanabilmektir. Mübarek ecdadımızın tespit edilebildiği kadarıyla 26 bin küsur vakıf kurarak insandan hayvanata ve hatta nebatata kadar bütün canlılara, varlıklara hizmet götürmeleri, şefkat ve merhamet tevzi etmeleri ve bütün mahlukatı ilahi bir emanet telakki etmeleri bugün sahip çıkmamız gereken en mühim vicdani vazifelerimizden biridir. Çünkü İslam ahlakına göre insana musahhar kılınmış olan bütün mahlukat ilahi bir emanettir. Onlar da kıyamet günü diriltilerek haksızlık gördükleri insanlardan mutlaka haklarını alacaklardır. Bu bakımdan bilhassa günümüzde renklerini seyretmek, tatlı şakmalarından haz almak gibi bahanelerle kafeslere hapsedilen kuşların veya akvaryumlara mahkum edilen çeşitli balıkların yarın kıyamet hesabı olarak insanın karşısına çıkacağı unutulmamalıdır. Bunlardan daha beteri de ekin köklerini temizlemek için yakılan tarlalarda sayısız mahlukun telef edilmesidir. Yine maalesef birçok yerde yapılan deve, boğa ve horoz dövüşleri gibi vahşetler de ilahi mizanda kişinin karşısına çıkacak ağır veballerdendir. Velhasıl Cenab-ı Hak varlıklar içinde Ademoğlunu bizleri tekrim etmiş, onun şanını yüceltmiş, şanımızı yüceltmiş ve her şeyi bizim emrimize amade kılmış, musahhar kılmıştır. Bu bakımdan değerli dostlar, her şey bize emanettir. Biz denizde, karada ve havada bulunan bütün varlıklardan takatimiz ölçüsünde mesulüz. Nitekim ayeti kerimede buyrulur: "Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz." Dolayısıyla değerli dostlar, canlı cansız bütün mahlukata iyi davranmak, geçici bir süreliğine tasarrufumuza emanet edilmiş olan nimetleri israf etmeden, saçıp savurmadan, sırf nefsimize hasretmeden nezaket, hassasiyet ve hürmetle kullanmak, onları bize bahşeden Rabbimize muhabbet ve tazimin açık bir nişanesidir. Rabbimiz kalplerimizi yaradandan ötürü yaratılana şefkat, merhamet ve muhabbetin bereketi bir menba eylesin. Cümlemizi elinden, dilinden, halinden, kalinden, mahlukatın istifade ettiği o salih kullarından eylesin. İnşallah dua ve niyazımızla bir Kur'an tilaveti daha dinleyelim. Sonrasında da ecdadımızın o rahmet ve şefkat merhametini, inşallah bunun örneklerini sizlerle paylaşarak birlikteliğimize devam edelim. Şimdi Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Hafız Erhan Mete hocamız bizlere İbrahim suresinden ayeti kerimeler okuyacaklar. Vakit Kur'an vakti, lütfen buyurunuz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم.
Allah kabul eylesin. Cenab-ı Hak istifadeli eylesin. Kur'ani bir hayat yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Abdurrahim Karakoç Üstad'ın bir şiiriyle devam edelim inşallah. Üstad diyor ki: Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmail'ce, bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, ırmak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana, gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. Uzak senden incinmesin. Evet kıymetli dostlar, Yaradan'dan ötürü yaratılana şefkat ve merhameti adeta bir hayat düsturu haline getirmiş olan ecdadımızın bu düstura riayetleri hangi seviyedeydi? Bunu birkaç misalle inşallah sizlerle bu programımızın bölümünde paylaşmaya gayret edeceğim. Cenab-ı Hak yarattığı bütün mahlukatı insanın emrine vermiş ve yine bize, insana zimmetleyerek bize emanet etmiştir. Nitekim ayeti kerimede Câsiye suresi 13. ayet. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olmak üzere size amade kılmıştır. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır buyurulmaktadır. Bu sebeple değerli dostlar, bütün mahlukata mesuliyet şuuruyla yaklaşmak insan için bir vicdan borcu. Yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat ve merhamet göstermek de bir kulluk vazifesidir. Bakınız, hayatlarının her anını, Kur'an ve sünnetle istikametlendirme gayreti içinde olan ecdadımız, gönüllerini adeta bir rahmet dergahı haline getirmiş, mahlukatı şefkatle himaye etmek için kurulmuş, isimsiz bir müessesenin gönüllü birer üyesi gibi hep hareket etmişler. Sanki her bir fert bir vakıf olmuş. Yaşadıkları İslam ahlakıyla dünyaya asırlar boyu bir faziletler medeniyeti sergilemiş olan ecdadımızın, mahlukata olan engin şefkat ve merhametinin seviyesini birkaç misal bile ifadeye kafidir. Osmanlı'nın ilk dönemlerinden beri daima hayvanların korunması ve onlara işkenceyi önlemeye dair kanuni tedbirler alınmıştır. Bu kanunlar çerçevesinde hayvanlara haddinden fazla yük taşıtmak yasaklanmış. Hamalların yüklerini boşalttıktan sonra yorgun merkeplerin üzerine binmelerini engellemek için semerleri üzerine çatal demir konulması emredilmiştir. Yine İstanbul'daki iskelelerde odun, kömür, kereste, kireç ve zahire gibi malzemelerin nakli için kullanılan yük hayvanları sadece sabahtan ikindiye kadar çalıştırılmış, cuma günleri ise tamamen dinlendirilmiştir. Zabıta kuvvetleri de bu yasağı ihlal edenleri ciddiyetle takip etmiş, ceza olarak da aynı yükü hayvanın sahiplerine taşıtmışlardır. Çok enteresan. Nitekim bakınız, çok dikkat edilmesi gereken bir örnek. Bir defasında şehri teftiş eden bir şehremini, yani belediye başkanı, sırtında ekmek küfeleri olduğu halde bir ağaca bağlı duran bir katır görünce sahibinin araştırılmasını istemiş ve sahibinin kahvanede olduğunu öğrenince de çağırtırıp katırın sırtındaki küfeleri adamın sırtına yükletmiş. İbreti alem olsun diye de adamı aynı ağaca bağlatmıştır. Bugün belki böyle şehremini belediye başkanlarına ne kadar ihtiyaç olduğu da bir kez daha buradan hatırlamış olalım. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Süleymaniye Camii yapılırken inşaatta çalıştırılan at, merkep ve katırlar için dinlenme ve çayırda otlatma saatlerine dair çıkarmış olduğu fermanlarda bu hassasiyetin müstesna bir misalidir. Ve yine bakınız, Osmanlı'da top çeken büyükbaş hayvanlar onlara vefa olması adına yaşlanınca kasaplara satılmayıp bilakis ölene kadar iyi bakılmaları temin edilmiştir. Mimar Sinan'ın kendi köyü olan Ağırnas'ta yaptığı çeşmeye ilaveten, oradan su içmeye gelecek hayvanatın da dinlenmesi için geniş bir alanı vakfetmesi de bu hususta çok dikkat çekicidir. Ecdadımızın bu eşsiz davranışları değerli dostlar, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hassasiyetinden ne kadar nasip aldıklarının güzel bir nişanesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yolda giderken bir grup insana rastlamıştı hatırlarsanız. Binek hayvanlarının üzerinde oldukları halde durmuş muhabbet ediyorlardı. Onlara Resulullah şöyle buyurdu: hayvanlarınıza onları yormadan güzelce binin ve kullanmadığınız zaman da güzel bir şekilde bırakın, dinlendirin, onları istirahat ettirin. Onları yollardaki ve sokaklardaki konuşmalarınız için kürsü edinmeyin. Sırtlarında durarak muhabbet etmeyin. Nice binilen hayvan vardır ki sırtına binenden daha hayırlıdır ve Allah Tebareke ve Teala'yı ondan daha çok zikretmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesi altında yetişmiş olan Enes bin Malik radıyallahu anh da hayvanların haklarına gösterilen ihtimamın bir örneğini şöyle nakletmektedir. Biz bir yerde konakladığımız zaman develerin yüklerini çözüp onları rahatlatmadan Allah'ı tesbih, yani nafile namazlara ve ibadetlerimize başlamazdık. Ve değerli dostlar, yine ecdadımız büyük binalar inşa ederken kuşları da unutmamış, onları için tezyinatlı aşiyanlar, yani kuş yuvaları yapmışlardır. Ayrıca susuzluklarını gidermek için su kaseleri yapmayı da ihmal etmemişlerdir ki bugün Üsküdar'ımızda yeni caminin duvarlarını süsleyen sanat harikası kuş yuvaları, hayrat sahiplerinin bu husustaki duygu derinliğini, nezaketini, zarafetini ve inceliğini pek bariz bir şekilde aksettirmektedir. Nitekim Batılı bir seyyah kalem aldığı eserinde bu konuyla ilgili bir müşahedesini şöyle anlatmıştır. Bir Türk meskeni inşa edilirken güvercinlerin ve diğer kuşların susuz kalmamaları için en uygun yerlere yalaklar yapmak Türk sivil mimarisinin vazgeçilmez özelliklerindendir. Osmanlı'da yaralı kuşlara, hasta hayvanlara ve göç edememiş olan leyleklere bakmak için tedavi merkezleri kurulmuş ve bunların her türlü masrafları da bu maksatla kurulan vakıflarca karşılanmıştır. Yeri gelmişken ifade edelim ki değerli dostlar, dünyadaki ilk hayvan hastanesini inşa eden de yine bizim ecdadımızdır. Gurabahane-i Laklakan ismiyle yad edilen bu hastane, başta leylekler olmak üzere göçmen kuşların bakım ve tedavisinin yapılması maksadıyla Bursa'da kurulmuştur. Beyazıt Camii'nin banisi Sultan II. Beyazıt, hazırlamış olduğu vakfiyesinde güvercinleri de unutmamış. Her yıl bu caminin güvercinlerine harcanmak üzere 30 altın yem parası ayrılmasını ferman buyurmuştur. Gafletleri sebebiyle kuşları kafeslere mahkum ederek satan kıt vicdanlılara karşı merhamet ve şefkat sahibi kimseler de o kuşları satın alarak azat etmişlerdir. Ecdadımızın bütün bu hassasiyetleri hiç şüphesiz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin hadis-i şerifinin muhtevasına girme gayretidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği şu misal ne kadar manidardır. Vaktiyle diyor, bir adam yolda giderken çok susadı, bir kuyu buldu, içine indi, su içti ve dışarı çıktı. Bir de ne görsün, bir köpek, dili bir karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyor. Adam kendi kendine dedi ki, bu köpek de tıpkı benim gibi pek susamış deyip, kendi içinde bir vicdan muhasebesi yaptı, hemen kuyuya indi, ayakkabısını su ile doldurdu, onu ağzına alarak yukarı çıktı. Ve diyor, köpeğe su verdi. Adamın bu hareketinden Allah Teala hoşnut oldu ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mı dediler. Resul-i Ekrem Efendimiz, her canlı sebebiyle sevap vardır buyurdu. Gene güzel bir misal. İstanbul Aksaray'daki Valide Camii. Çoğu İstanbul'daki dostumuz bilir. Bu Aksaray'daki Valide Camii'ni yaptırmış olan Pertevniyal Valide Sultan vefat ettiğinde salih bir kimse onu rüyasında güzel bir makamda görür ve "Yaptırdığınız mabet dolayısıyla mı Allah sizi bu makama yükseltti?" diye sorar. Pertevniyal Valide Sultan ise "Hayır" diyerek mukabelede bulunur. O salih zat şaşırır. Der ki, o halde hangi amelinizle bu mertebeye nail oldunuz diye sorunca Pertevniyal Valide Sultan şu ibretli cevabı verir. Der ki, çok yağmurlu bir gündü Eyüp Sultan Camii'ne ziyarete gidiyorduk. Kaldırımın kenarında oluşan su birikintisi içinde cılız bir kedi yavrusunun çırpındığını gördüm. Faytonu durdurdum. Yanımdaki bacıya, git de şu kediciyi alıver yoksa zavallı boğulacak dedim. Bacı ise, aman sultanım, senin de benim de üstümüz kirlenir deyip yavruyu getirmek istemedi.
Ben de onu kırmamak için arabadan kendim inip çamurun içine girdim ve o kedi yavrusunu kurtardım. Kedicik titriyordu. Acıdım ve onu kucağıma alıp iyice ısıttım. Çok geçmeden diyor, o zavallıcak kendine geldi, canlanıverdi. İşte değerli dostlar, Pertevniyel Valide Sultan diyor ki, Allah Teala o kediye olan bu küçük hizmet ve merhametimden dolayı bana bu yüce makamı ihsan eyledi. Kıymetli dostlar, ecdadımızın hayvanata dahi gönlünden nasıl rahmet taşırdığını yabancı seyyah ve yazarlar da şu sözleriyle ifadeye mecbur kalmışlardır. Duloir şöyle nakleder: Osmanlı'nın bazı şehirlerinde kediler için yapılmış mekanları, gıdaları için tesis edilmiş vakıfları görünce hayret etmeyecek insan var mıdır? Yavruları olan köpeklerin barındırılması için sokaklarda kulübelerin yapılması ve gıdaların teminine bilhassa itina edilmesi de hayret vericidir. Bunları yapanlar kendilerine cennet kapılarını açacak birçok sevap kazandıkları itikadındadırlar. Gene Türk düşmanlığıyla bilinen avukat Guer şöyle der: Müslüman Türk'ün şefkati hayvanlara bile şamildir. Bu hususta vakıflar ve ücretli şahıslar vardır. Bu şahıslar sokaklardaki köpek ve kedilere ciğer dağıtırlar. Kasapların da her gün belli bir miktar kedi ve köpek beslemeleri alışkanlık halindedir. Ayrıca Şam'da hastalanan kedi ve köpeklerin tedavisine mahsus bir hastahane vardır. Bu da ecdadımızın eseridir. Gene bir düşünür, komte. Türkler diyor, kedi, köpek vesaire gibi başıboş hayvanlar için de vakıflar tesis ederler. Kasaplar da her gün bu gibi hayvanların bir miktarını beslemekten kendilerini vicdanen mükellef görürler. Yani kazancımızın bereketidir derler. Ya tabii burada kıymetli dostlar, bakınız, yeri gelmişken şunu da ifade etmeden geçmek istemiyorum. Nedir o? Aynı dönemde Avrupa ülkelerinde hiçbir hayvan hakları veya hayvanlarla alakalı bir kanun olmadığını, hatta bizim ecdadımız hastahaneler kurarken, vakıflar kurarken, bu hayvancağızları kendilerine zimmetli görürken, 16. asırda Paris'te her yıl yaz ayının belli bir gününde bütün sokak kedilerinin çuvallara doldurulup yakıldığını ve halkın bu vahşeti eğlencelerle bir festival havasında kutladığını da özellikle ifade etmek isteriz. Halbuki Osmanlı da mezbahalarda kurban edilecek hayvanların hissiyatına dahi dikkat edilmiş. Kesimle alakalı bir şey görmemesi için gözleri bağlanmıştır. Ayrıca fazla ızdırap verilmemesi için de bıçakların son derece keskin olmasına dikkat edilmiş, kasapların ehil olmasıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Kasaplar bile düşünülmüş. Kasapların, yani vicdanları körelmesin diye, o hayvanlarla hemhal olduklarında, o hayvanları keserken vicdanlarında katılaşma olmasın diye belli bir müddet, kasaplık belli bir müddette bahçıvanlık yaptırılmış ki şefkat ve merhamet tecelli etsin diye. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak, En'am suresi 38. ayet-i Kerime'de, yeryüzünde debelenen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi birer ümmet olmasın. Biz kitapta, levh-i mahfuzda hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanacaklardır. Yani kıymetli dostlar, hizmetimize amade kılınan varlıklara zulmetmek, sonunda zararı bize dokunacak olan bir ahmaklıktır. Hayvanlara haksızlık etmekse, kıyamette karşımıza çıkacak ağır bir vebaldir. şu hadisede şanlı ecdadımızın hayvan hakları hususundaki gönül inceliğini ne güzel aksettirmektedir. Bir gün Kanuni Sultan Süleyman, sarayın bahçesindeki armut ağaçlarını kurutan karıncaların itlaf edilmesi için Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'den, bakınız şu beyitle fetva istemişti. Dırahta ger ziyan etse karınca, sararı var mıdır anı kırınca? Padişahın bu fetva talebi üzerine Ebu Suud Efendi de bir beyitle şöyle cevap verdi. Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Velhasıl değerli dostlar, ecdadımız mahlukata daima rahmet nazarıyla bakmış ve ne şekilde olursa olsun incitilmesine müsaade etmemiştir. Yaratandan ötürü yaratılanı şefkat ve merhametle kucaklayan bu gönül zenginliği, aziz ecdadın biz torunları, yani bizler için sahip çıkmamız gereken en önemli miraslardandır. Cenab-ı Hak o fazilet toplumunun güzelliklerinden günümüz toplumlarına da bizlere de hisseler nasip eylesin. Rabbim bilmediklerimizi bir an önce öğrenmeyi, bildiklerimizle kalmayıp amel etmeyi nasip eylesin. Sabırla dinlediniz. Sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Şefkat ve merhametle kalalım inşallah. Tekrar huzurlarınızda olana dek sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Allah'a ısmarladık efendim.